Ayrım 23, sayfa 251. Demek burada kalıyorsun. Stanley, Erika'nın bu sorusundan evini beğenmediğini, hatta küçümsediğini hemen anladı. Omuzlarını silkti, anlamazlığa geldi. Beni şaşırtıyorsun Stanley, eski tanıdığım adamı buraya bağlasam durmazdı. Şimdi bunları tartışacak zaman değil Erika, buraya bulunduğuna şükretmelisin. Genç kadın odaya şöyle bir göz attıktan sonra mırıldandı. Güvenli olduğuna emin misin? Hayır. Hayır mı? Öyleyse buraya beni niye getirdin? Başka nereye götürebilirim ki? Geceyi nerede geçirebileceğini sanıyorsun? Bu kentte kalabileceğin iki otel var. Birinde cinayet işleyip kaçtın, diğeri ise polisin ilk bakacağı yerdir. Dua et de polis yarın sabaha kadar cinayetten haberdar olmasın. Erika cevap vermedi. Ayrıca asıl tehdit eden Rus ajan evimi biliyor ve her şeyden de haberdar. Umarım sabaha kadar kapıma dayanmaz. Seni takip ediyor mu? Kesin bilmiyorum. Bu gece otelde görmedim onu. Ama en ummadığım zamanda birden karşıma çıkıveriyor. Ya buraya gelirse? Korkarım o zaman bir cinayet daha işlenmek zorunda kalır. Yani benim için onu öldürür müsün? Lanet olsun Erika, saçma sapan sualler sorma. Genç kadın gülerek adama baktı. Demek beni bu kadar çok seviyorsun. Uğrumda bir cinayeti göze alacak kadar. Bırak şimdi bunları. Bilmek istiyorum. Sanırım o zaman yarınki teknede ben de firar etmek zorunda kalırım. Erika yaklaşarak Stanley'e sarıldı ve dudaklarını adamın dudaklarına teslim etti. Yıllar sonra Erika'yı kollarında hissetmek, onun büyülü dudaklarını öpmek İngiliz ajanı şaşkına çevirmiş, adeta uyuşturmuştu. Yılların verdiği hasrette delicesine öpmeye başladı eski sevgilisini. Erika güçlükle sıyrıldı adamın kollarından. Dur, acele etme, önümüzde uzun bir gece daha var. Stanley bunun ne anlama geleceğini biliyordu. Kendini toplamaya çalıştı. Yine de Erika ile bir aşk gecesi geçireceğini sanmamıştı. Hatta kendi evinde ve baş başa iken bile kollarını gevşetti. Sanırım artık bana bir açıklama yapmak zorundasın diye mırıldandı. Ne açıklaması? Benle oynama Erika. Ne işler çevirdiğini bilmek hakkım. Bir cinayete iştirak etmiş bulunuyorum. Kariyerimi senin yüzünden ikinci kere mahvediyorum. Bu kez bana emekliliğimi bile vermezler. Ne zaman hayatıma girsen beni mahvediyorsun. Lanet olsun, seni tanıdığım için kendi kendime kızıyorum. Her seferinde başıma içinden çıkılmaz işler açıyorsun. Şimdi ikimizin de hayatı tehlikede. Yoksa hala susmayı mı düşünüyorsun? Konuşmazsan bu defa seni ben öldürebilirim. Erika aşığını süzdü, gülümsedi sonra. Haklısın galiba, sana bir açıklama yapmak zorundayım. Evet, hem de her şeyi en ince teferruatına kadar. O kadar uzun boylu değil, benden nefret etmeni istemem. Senden zaten nefret ediyorum. Erika ince uzun parmağını Stanley'in öpüşmekten kızaran dudağının üstünde hafifçe dolaştırırken, yalan söyleme dedi. Bana hala eski günlerdeki gibi aşıksın, bunu anlıyorum. Aşkı falan boş ver şimdi, konuş. Evinde içki var mı? Sanırım ikimizin de bir kadeh içkiye ihtiyacı var. Sadece viski var. Tamam, idare eder. Stanley içki şişesini çıkarıp bardakları hazırlarken Erika da bambu koltuklardan birine oturup bacak bacak üstüne attı. Biraz sakinleşmiş görünüyordu ve olağanüstü deşiliğini yine sergilemeye başlamıştı. Çantasından çıkardığı sigarasını Stanley'e yaktırırken adamın elinden aldığı viski bardağından da bir yudum içti. Bu berbat yerde yaşarken dünyada neler olup bittiğinden de haberdar mısın? Pek sayılmaz dedi İngiliz omzunu silkerken. Ben de öyle düşünmüştüm. Dünyadaki terör odaklarında büyük değişiklikler oluyor sevgilim. Önce bunu bilmen gerekir. Gelen raporlar Orta Doğu ve Kafkaslardan sonra petrol savaşındaki yeni muharebe alanının Orta Asya olduğunu gösteriyor. İslami radikal akımlar uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya gibi tehditlerle karşı karşıya olan bölge ülkelerinin hepsi yaşadıkları sorunların büyük ölçüde Afganistan'dan kaynaklandığını düşünüyor. Bu bölgedeki mücadele özellikle Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'da yoğunlaşıyor. Bana ne anlatmaya çalışıyorsun Erika? Sulawesi oralardan çok uzak. Sözümü kesme, önce beni dinle. Bu alanlarda en etkili terörist devletler bir ara İran ve Suriye'ydi. Yani İslami terörün elebaşları. Ama şimdi yavaş yavaş bu devletler etkinliklerini kaybetmeye başladılar. BND'nin analizlerine göre terörün merkezi Orta Doğu'dan daha doğuya, Güney Asya ve özellikle de Afganistan'a kaydı. Pakistan yönetimi de terörizm konusundaki çelişkili tavrı ve Taliban yönetimiyle olan ilişkilerinden dolayı raporlarımızda yer alıyor. Terör eylemlerinde siyasi motivasyonun yerini giderek dini motifler alıyor. Belli devletler tarafından desteklenen, katı merkezi örgütlenmeye sahip ve yerel düzeyde faaliyetler gösteren terör örgütleri artık yerlerini daha esnek bir yapıya sahip ve uluslararası düzeyde birbirleriyle bağlantılı terör ağlarına bırakıyor. Stanley viskisini bir yudumla bitirdi. Erika'nın açıklamaları onu hiç mi hiç ırgalamamıştı. Ama kadının sözünü bitirmesini sabırla bekledi. Dünyanın farklı bölgelerindeki çeşitli amaçlarla silaha sarılan İslami terör örgütlerinin kıblesi eskiden Beka Vadisi'ydi. Bölgede kurulan kamplarda dünyanın dört bir yanından gelen militanlar her türlü eğitimden geçiyordu. Ancak Suriye'nin batıyla yakınlaşması, Türkiye'nin baskısı ve İsrail'le barış planları çerçevesinde Beka'daki kampların ve eğitim gören örgütlerin sayısı giderek azalıyor. Görünüşe göre Beka'nın yerini şimdi Afganistan toprakları alıyor. Bu coğrafi değişim örgütlerin ideolojik yapısına da yansıyor. Beka ağırlıklı olarak sol örgütlerin merkezi olarak bilinirken Afganistan'daki kamplarda farklı ülkelerden giden İslamcı militanlar eğitim görüyor. 1979 yılındaki Sovyet işgalinden bu yana dünyanın dört bir yanından bölgeye giden İslamcı gruplar şimdi farklı coğrafyalarda cihadı sürdürüyor. Kendi aralarında sürekli bir iletişim kanalı oluşturan bu örgütler global düzeyde hareket eden bir ağ oluşturuyor. Amerikalara göre bu ağın merkezinde ise halen Afganistan'da bulunan Usame Bin Laden var. Ama BND biraz farklı düşünüyor. Bizim teşkilatın analizcilerine göre ağırlığı Malezya'daki Doktor Mahathir çekiyor. Stanley ilk defa lafa karıştı. Doktor Mahathir mi? Evet, bu konuda bir şey biliyor musun? Hayır dedi Stanley, bilmiyorum. Bence de Amerikalılar haklı. Bugün Malezya'dan Mısır'a, Endonezya'dan Cezayir'e, Çeçenistan'dan Ürdün'e kadar bütün sıcak noktalarda Afganistan'da eğitilmiş militanları görüyoruz. Ayrıca Afganistan'daki uyuşturucu üretimi, dünya çapındaki terör faaliyetlerinin de finansmanında önemli rol oynuyor. Stanley hırçınlaştı. Asıl konuya ne zaman geleceksin Erika? Sen bana Manado'da olanları anlat. Genç kadın viskisinden bir yudum daha aldı. Haklısın Stanley diye mırıldandı. En önemli konu şu, artık bu hayattan bıktım. Anlayamadım. Çok basit sevgilim. Devamlı yorgunluk ve stres beni bitiriyor. Daha sakin ve hareketsiz bir yaşam istiyorum. Dünyanın uzak bir köşesine çekilip başımı dinlemek istiyorum. Tek arzum bu. Kendime bir çiftlik alıp hayvan yetiştireceğim. Stanley bir kahkaha attı. Doğrusu senden daha uygun bir yalan beklerdim. Buna inanacağımı mı sandın? Çok ciddiyim Stanley. Asla inanmam. Bu sana uygun bir yaşam tarzı değil. Ama gerçek bu. Yine de söylediğim bir şey ifade etmiyor. Erika şaşırmış gibi İngiliz'e baktı. Hala anlamadın mı Stanley? Bunu gerçekleştirmek için paraya ihtiyacım vardı. Stanley'in tebessümü birden dudaklarında donuverdi. Yani teşkilatına ihanet mi ettiğini anlatmaya çalışıyorsun? Teröristlerle işbirliği mi yapıyorsun? Genç kadın bir süre sessizce M16 ajanını süzdü. Çok mu şaşırdın? Yalan bu, seni tanırım. Sağlam ayakkabı olmadığını biliyorum ama para için ihanet edeceğini sanmam. İstediğin gibi düşünmekte serbestsin. Bana gerçekleri anlat dedim. Ben de anlatıyorum işte. Pekala, devam et bakalım. Erika sigarasından bir nefes daha çekti. Son zamanlarda BND beni Orta Doğu'da görevlendirdi. Bu masada uzman oldum. Son yıllara kadar Orta Doğu terörünün asıl kaynağı İran'dı. İran'da epey çalıştım. İran dış ülkelerde önceleri yerel kaynaklı taşeron örgütlerle terörü yürütürdü. Bunun en iyi örneği Türkiye'ydi. Bu arada biz 1977'den beri İran Savunma Bakanlığı'na bağlı MOD teşkilatına devamlı silah yardımı yapıyorduk. Dur biraz, MOD da neyin nesi? İran Gayri Nizami Harp Dairesi, yani bildiğimiz adıyla İran Gladyosu. Bunların arasında MP5'ler de vardı. Türk istihbaratı bunların bir kısmının terör olaylarında kullanıldığını tespit etti. Silahlar Alman yapısıydı ama Türkiye'ye İran üzerinden girmişti. Bir takım diplomatik skandallara neden oldu. Tabii bunlar benim görevimden önceki vakalardı. Bu arada İran'la Afganistan arasında aynı emele hizmet etmekle beraber rekabet başladı. İran, İslami terördeki liderliğini Afganistan'a kaptırmak istemiyordu. Bırak şimdi bunları, sadede gel. Ama bu husus çok önemli. Neden? Dinle, İran aldığı bir kararla terör eylemlerinde kullandığı taşeron firmaları bu defa Uzak Doğu'dan seçmeye başladı. Önce Savama ajanlarını bu ülkelere yolladı ve onları organize etmeye başladı. Mesela nerelere? Malezya'ya ve Endonezya'ya. Doktor Mahathir ile Muhammed Osuva'nın gökten indiğini mi sanıyorsun? Devam et. Önce bu adamlar lider olarak aranıp seçildiler. Sonra İran'a bağlılıklarını sağlamak için geniş ticari imtiyazlara kavuşturuldular. Elemanları İran'ın Kum kenti yakınlarındaki Fatih Gani Hüseyin kampında eğitildiler. Her şey yolunda gidiyordu. Fakat sonraları Doktor Mahathir Malezya'da çok güçlendi. İran ile ticari ilişkileri ve zenginliği devam ediyordu ama gözleri daha yükseklere çevrildi. Hem İran'a hem de kendisine rakip gördüğü Muhammed Osuva'ya karşı cephe almaya başladı. Bu durum pek çok kişi kişiyi ve bazı devletleri rahatsız etmeye başladı. Bilirsin, siyaset bir denge oyunudur. Bir yanda Afganistan'ın gittikçe artan teröre soyunmuşluğu, diğer yanda İran'ın içinde kaldığı ikilem ve ürettiği canavarlardan birinin asiliği savamayı bazı tedbirler almaya itti. Çok ilginç diye homurdandı Stanley. Hayır, asıl işin ilginç yanı bundan sonra başlıyor dedi Erika. Bu gelişmeleri benim örgütüm de biliyordu ve işin esası hakkında tam bilgi toplamak için beni Malezya'ya gönderdiler. Ne zaman? 6 ay önce. Ne yaptın orada? Çok şey. Bu arada Doktor Mahadir ile ilişki kurdum. İlk temasımızda bir gazeteci sıfatıyla yanına çıkmıştım. Ama kısa bir süre sonra benim BND ajanı olduğumu anladı. O zaman şartlar birden değişti. Beni öldürmekle tehdit etti. Stanley bıyık altından gülümsedi. Ama yakayı kurtarmayı becermişsin anlaşılan. O kadar kolay olmadı. Nasıl yani? Malezya'da casusluğun cezası idam. Adam beni rahatlıkla kanuni yollardan da adaletin eline teslim ederek ölmemi sağlayabilirdi. Tabii fedailerinden birine teslim etmesi de mümkündü. Peki ne yaptı? Ya öleceksin dedi ya da benim adıma çalışacaksın. Yapma Erika, bu pek inanılacak bir hikaye değil. İnsanları hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun Stanley. Bana 5 yıldır Sulawesi'de olduğunu söylemiştin. Şarklı erkeklerin kafa yapısını hiç mi keşfetmedin? Ne anlama geliyor bu? Yoksa öldürmekle tehdit ettiği kadına abayı mı yaktı? Bir bakıma öyle de diyebilirsin. Düşünebiliyor musun? Benim gibi güzel ve frapan bir kadını emrine çalıştırmak onun ne kadar gururunu okşayan bir şeydir. Üstelik espiyonaj konusunda son derece deneyimli bir kadını. Stanley tiksinir gibi sordu. Onunla yattın mı? Bu senin için neyi değiştirir Stanley? Lütfen anlamsız şeyleri sorma. Tabii ki yattım. Anlamıyor musun? Orada yakayı ele verince benim de meslek hayatım sona ermiş sayılırdı. Ayrıca meslek hayatından da öte canım söz konusuydu. Durumu BND'ye bildirdin mi? Erika viskisinden bir yudum daha aldı. Sonra kelimenin üstüne basa basa hayır dedi. Çünkü Doktor Mahadir bana fena halde tutulmuştu. Senin anlayacağın kör kütük aşıktı. İşte bunu anlayabilirim diye mırıldandı Stanley. Ve bana kendisiyle çalışmam için bir servet teklif etti. Çok ilginç. Önce ölüm tehdidi sonra bir servet ha? Evet aynen öyle. Sen de tabii serveti seçtin. Başka ne yapabilirdim ki? Mesleğinden de yeterince bıkmıştın ve artık bir çiftlikte hayvan yetiştirmeyi düşünüyordun. Alay ediyorsun galiba ama nasıl istiyorsan öyle düşün. Stanley genç kadının susmasından istifade ederek yerinden kalktı ve boşalan bardağına viski doldurdu. Şiddetle içmeye ihtiyacı vardı. Öğrendiklerine inanmakta zorlanıyordu. Kafası karmakarışıktı. Devam et lütfen dedi. Sonra ne oldu? Erika konuşmaya nazlanır gibi bir süre suskun kaldı. Sonra yeniden başladı. Doktor Mahadir bana külliyetli paralar vermeye başladı. Sözünde duruyordu ve şu son 10 güne kadar da benden ciddi bir istekte bulunmamıştı. Tabii sevişme teklifleri hariç. Meseleyi yozlaştırma Stanley. Bunları sana anlatmak zorunda olmadığım halde naklediyorum. Lütfen olaylara trajik bir boyut verme. Affedersin, özür dilerim dedi İngiliz. Bu arada BND nezdindeki görevim Kuala Lumpur'da devam ediyordu. 10 gün kadar önce Doktor Mahadir ani bir görevle beni buraya yolladı. Neydi bu görev? Muhammed Osuva'ya bir suikast mı? Hayır ama Doktor Mahadir'in kendisine ihanet eden bir adamı burada Osuva'nın adamları ile temas kuracaktı. Bize verilen görev bu adamın elindeki bir evrakı herkesten önce davranarak ele geçirmekti. İşin ilginç yanı BND de bu adamın elindeki evraktan bir şekilde haberdar olmuştu ve onu ortadan kaldırmaya hazırlanıyordu. Rupert'in Manado'ya geliş nedeni buydu. Dur bir dakika, bize verilen görev dedim. Biz demekle neyi kastediyordun? Şu an burada Doktor Mahadir'in bir adamı daha mı var? Erika birden kıpkırmızı kesildi. Duraladı ve birden cevap vermedi. Stanley ısrarla onun mavi gözlerine bakıyordu. Cevap ver, burada bir yardımcın daha mı var? Yutkundu Erika güçlükle. Ona yardımcı diyemem. Doktor Mahadir'in kiralık katili o. Peki niye ondan yardım istemedin de beni seçtin? Nedense Erika'nın birden asabileşip gerginleştiğini fark etti Stanley. Genç kadın bana yardım teklifinde sen bulundun. Unuttun mu? Tamam kabul ediyorum. Teklif benden geldi. Erika derin bir soluk aldı. Sonra hırslı hırslı sigarasından iki nefes alarak geri kalanını yanındaki tabloya bastırdı. Stanley genç kadının konuşmaya devam etmeyeceğini sanmıştı ama yanıldığını çabuk anladı. Toparlanan Erika tane tane konuşmaya devam etti. İki gece evvel Cookiesnet'te işlenen cinayeti hatırlıyorsun değil mi? Tabii seninle yıllar sonra orada karşılaşmıştık. İşte orada öldürülen denizci Doktor Mahadir'e ihanet eden adamdı. Ya katil, ondan da biraz bahseder misin? Onun için anlatacak fazla bir şey yok. Sıradan profesyonel bir katil, hepsi o kadar. Sadist ruhlu, öldürmekten hoşlanan biri. Nedense onun hakkında fazla konuşmak istemiyorsun. Evet öyle. Özel bir nedeni var mı? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Sen bilirsin. Yalnız tek bir şey bilmek istiyorum. Bu adam hala burada mı? Olabilir. Tabii gitmiş olması da mümkündür. Stanley suratını astı. Onunla ilgili son bir soru. Yeter artık, sorma. Stanley aldırmadı. Senin için tehlike mi arz ediyor? Erike bir müddet bakışlarını İngiliz ajandan kaçırdı. Sonra duyulmayacak kadar kısık bir sesle evet diye fısıldadı. Peki oteldeki o adamı niye öldürdün? Mecburdum. Aksi halde o beni öldürecekti. Onu otele Rupert gönderdi. BND çift taraflı çalıştığımı anlamış olmalı. Seni öldürmeden bertaraf edemezler miydi? Bilmiyorum. Bu beni de biraz şaşırttı. Son zamanlarda istihbarat örgütleri de çok acımasız oldular. Demek sen Muhammed Osuva'nın peşinde değilsin. Hayır. Onun nerede saklandığını biliyor musun? Manado yabancı ajanlarla kanıyor. Herkes şu sıralar onun peşinde. Biliyorum. Doktor Mahadir'den aldığım bilgilere göre Tondano civarında bir yerde olmalı. Sanırım orada bir köy varmış. Aslen de oralıymış. Emin misin bundan? Doktor öyle dedi. Bu bilgiyi gerekirse Rus ajana verebilir miyim? Benim için mahsuru yok. Lütfen Stanley, artık sorgulamayı kes. Sana tüm bilgileri verdim. Hakkımda olmayacak şeyleri dahi anlattım. Geri kalanı sana kalmış bir mesele. Tamam Erika, susuyorum artık. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Beni buradan götürecek tekneyi ne zaman ayarlayacaksın? Yarın sabah, dedi Stanley. Tan yeri ağarırken sahile gideceğiz, tamam mı? Erika başını salladı. Ama M16 ajanı sabahı göreceklerinden kuşku duymaya başlamıştı artık. Ayrım sonu, sayfa 262.